Ayrım 19.
Belli dönemlerde sene ya da dönem sonlarında öğrenci, veli, öğretmen, yönetici, denetmen ve uzmanlardan eğitim ortamı hakkında eleştiri alınmalı, bunlardan yerinde olanlar işe koşulmalı, böylece sistemin işlemesi için dönüt sağlanmalıdır. Okul yöneticileri belli niteliklere sahip, kıdem, başarı, doğru, sevecenlik, master, doktora unvanına sahip, yapıt sahip olan ve benzeri, öğretmenler arasından öğrenci, öğretmen, veli ve okulda çalışanlar tarafından gizli oyla seçilen 3 kişi arasından Milli Eğitim Müdürlüğü'nce belli bir süre 5 yıl için atanmalıdır. Bizim gibi toplumlarda böyle bir tutum önce istenmedik pek çok davranışın ortaya çıkmasına neden olabilir. Bunlara bakarak bak işte demokrasi işlemiyor deyip bu tutumdan vazgeçilmemeli, ilkelerden taviz vermeden sabırla, yol göstererek, ikna ederek, işlemeyen yanları düzelterek, kanıtlayarak demokratik davranışların geliştirip yerleştirilmesine gidilmelidir. Çünkü sevgi, özveri, hoşgörü, tutarlı bilgi ve beceri ister. Bunlar da yaşanarak öğrenilebilir. Bunun tersi ortamlardan demokrasiye geçilemez. Geçilse bile o demokrasi olamaz. Bu tutum yalnız okulda değil, ailede, toplumda da yaşama geçirilmelidir. 8. Sevgi, bilgi ve duygunun incelmesi, tutarlı olması ve zenginleşmesidir. Kişi önce kendini tanıyıp sevmelidir. Kendi hakkında tutarlı bilgiler edinmeli, daha sonra annesini, babasını, kardeşini, arkadaşlarını, buradan hareketle vatanını, ulusunu, insanları, tüm varlıkları tanıyıp sevmelidir. İnsan kendi yeteneklerini, gücünü, gereksinimlerini, bunlar için tanınan imkanları bilmeli, kendini gerçekleştirmek için gerekli girişimlerde bulunmalıdır. Kendini tanıyıp seven kişi tutarlı bilgi elde ettikçe başkalarını da sevebilir. Bencillikten kurtulabilir. Kendini sevmeyen kişi başkalarını da sevemez. Bu nedenden dolayı kişinin kendini tanıyıp sevmesine imkan tanınmalıdır. İnsan kendi hakkında tutarlı bilgi elde ettikçe başkalarını ve diğer varlıkları da tanımak isteyebilir. Bilgisi arttıkça geçerli ve güvenirliği yüksek yeni önermeler elde edebilir. Böylece duyguları incelip zenginleşebilir. Diğer insan ve varlıkları sevmeye başlayabilir. Çünkü onlarsız yapamayacağını, mutlu olamayacağını anlayabilir. Bunu sağlamak için eğitim ortamı şöyle düzenlenebilir. Okul yetişekleri her öğrencinin kendini tanıyıp sevmesini, buradan hareketle diğer insan ve varlıkları tanıyıp sevmesini sağlayacak biçimde hedef davranışlar, içerik, eğitim ve sınama durumlarıyla donatılmalıdır. Kubaşık çalışmaya, esnek yetişeklere, özellikle de sanat, politik ve felsefi etkinliklere yer verilmelidir. Çok değişik kültür ürünleriyle, insan ve varlıklarla karşı karşıya kalmasına, onları tanımasına olanak tanınmalıdır. Bundan dolayı değişik kitaplar, dergiler, filmler, slaytlar, insanlar, oyunlar, düşünce ve yaşayışlar ve benzeri eğitim ortamına getirilmeli ya da öğrenciler bu tür etkinliklere götürülmeli ve öğrencinin bizzat bu tür etkinlikleri yapmasına izin verilmelidir. Kalıplaşmış, insan ve varlıkları aşağılayıcı sıfatlara eğitim ortamında yer verilmemelidir. Örneğin gerizekalı, aptal, tipsiz, ahlaksız, hırsız, kötü, bencil, doyumsuz, ruhsuz ve benzeri sözcükler insanlar ve varlıklar için kullanılmamalıdır. Bunlar hem cezadır hem de tutarsız değerlerin gelişmesine neden olabilirler. Bu etkinlikler sınıf ortamında gerçekleşirse öğrenci bencil olmaktan kurtulabilir. Bizim eğitim sistemimizde genellikle bilişsel ve devinişsel hedef davranışlara ağırlık verilmiştir. Duyuşsal hedef davranışlar ise göz ardı edilmiştir. Kişi doktor, mühendis, teknisyen, usta, hemşire, yönetici ve benzeri olarak alanı ile ilgili bilişsel, devinişsel hedef davranışları kazanabilir. Fakat kendisini, insanları, varlıkları düşünüp sevmiyor, yalnız kendi çıkarını kolluyorsa, korku, nefret, kin gibi duygular yani psikolojik dengesizlik içindeyse o, bu açıdan insani davranışlarla donanık değildir. Böyle kişilerin hem kendilerine hem de insanlığa yararlarından çok zararlar olabilir. Ayrıca öğrencinin bir dersteki başarısı ve erişisinin %25'i o derse karşı oluşturduğu duyuşsal karakteristikleriyle açıklanabiliyor. Dersi, okulu, mesleği, öğretmenlerini sevmeyen kişilerin başarılı olmaları beklenemez. Nitekim eğitim durumunda öğrencinin dikkatini çekme, güdüleme, hedef davranışların yaşamda ne işe yarayacağını söyleme, onun duyuşsal alanını geliştirip hedef davranışları daha kolay kazanmasını sağlamak içindir. Yukarıda belirtilen tüm nedenlerden dolayı duyuşsal alanla ilgili hedef davranışların öğrencilere kazandırılması, sevginin eğitim ortamında işe koşulması, insanın insan olmasını sağlayan önemli değişkenlerden biridir. Unutmamak gerekir ki insan yaşamında mantığından çok duygularıyla davranır. Sönmez 1990-89-125. Zaman. Hedef davranışları her bir öğrenciye kazandırmak için eğitim ortamında harcanan zaman önemli değişkenlerden biridir. Yapılan bilimsel araştırmalarla öğrencinin öğrenme-öğretme ortamında aktif ve zihinsel katılımıyla onun erişisi arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Carroll 1967-29-46. Zaman tek başına yeterli bir değişken değildir. Eğitim ortamında kullanılan zamanda öğrenciye ipucu, dönüt, düzeltme, pekiştireç verme, onun aktif katılımını sağlama, sevgiyle davranma gibi değişkenler işe koşulmuyorsa zaman ne kadar olursa olsun öğrenci erişisini anlamlı derecede etkilemeyebilir. Sönmez 1993-169. Burada konu edilen zaman her davranışın öğrenciye kazandırılması için ayrılan süredir. Bu hedef davranışların sayısına, düzeyine ve öğrencinin öğrenme hızına göre ayarlanmalıdır. Yetişekler düzenlenirken hedef davranışlar için ayrılan zamanın üzerine %10 ile %20'lik bir zaman daha eklenmelidir. Çünkü öğrenme eksiklerini gidermek ve öğrenciye yardım etmek için ek bir zamana gereksinim olabilir. Bundan başka bazı ünitelerini yakın zamandan uzağa doğru işlenmesi gerekli olabilir. Söz gelişi, ulusal ve dini bayramlar, fuarlar, sergiler, belirli gün ve haftalar ilk öğretimde zamanında işlendiğinde daha etkili olabilir. Okulun, dönemin, derslerin başlama ve bitiş süreleri bölgelerin, kentlerin, kasaba ve köylerin belli özelliklerine göre düzenlenebilir. Eğitim teknolojisi. Eğitim ortamında istendik davranışı öğrenciye kazandırmak için gerekli araç gereçlerin tümü ve bunların eğitim ortamında kullanımı olarak ele alınabilir. Eğitim hem bir süreç hem de bir ürün olarak düşünülebilir. Süreç olarak öğrenme, kaynaktan gelen düşünce, bilgi, beceri, duygu ve tutumların mesaja dönüşüp uygun kanallarla alıcıya ulaştırılması ve onların alıcı tarafından paylaşılması olarak ele alınabilir. Buna iletişim denir. İşte iletişim sonucu alıcıda nispeten kalıcı izli davranış değişmesi oluşmuşsa öğrenme gerçekleşmiş denebilir. Bu iş beyinde oluşmaktadır. Bunu doğrudan şimdilik gözleyemiyoruz. Kaynaktan gelen düşünce, bilgi, duygu, beceri, mesaja yani sembollere, hareket, jest, mimik, ses, ışık, renk, çizim, resim, heykel, yazı, formül, işaret ve benzeri dönüştürülmesinden sonra bunlar aynen ya da onlara yakın olarak öğrenciye, alıcıya iletilmesi gerekir. İşte bu sırada belli iletici araç ve teknikleri, pandomim, dans, dramatizasyon, müzik, plak, teyp, disket, bilgisayar, televizyon, tepe göz, sinema makinesi, video, levha, resim seti, kuklalar, bebekler, karikatür, kroki, harita, grafik, film, yansı, kitap, dergi, gazete, deney araçları ve benzeri işe koşulabilir. Bunlar kaynaktan gelen ve mesaj halinde sunulanların alıcıya çok az değişikliğe uğrayarak ulaşmasına yardımcı olabilir. Çilenti 1984-44, Berlo 1986-81. Etkili bir iletişimin eğitim ortamında sağlanabilmesi için öğretmenin hedef davranışları, öğrencinin hazır bulunuşluk düzeylerine uygun eğitim araç gereçleriyle tekniklerin işe koşması gerekir. Böyle bir tutum iletişimi kolaylaştıracak, öğrencinin öğretmenden, kaynaktan gelen mesajı anlayıp yorumlamasına olanak sağlayabilecektir. Tüm bunlardan başka, öğrencilerin de eğitim ortamında kullanmak zorunda olduğu araç gereçler vardır. Örneğin yemek pişirebilme, radyoyu onarabilme, mandolin çalabilme, bir deneyi laboratuvarda yapabilme, değişik amaçlar için bilgisayarı kullanabilme gibi hedefler öğrenciye araç gereçsiz bu düzeyde kazandırılamaz. İşte hedef davranışlarla ilgili araç gereçlerin eğitim ortamına getirilmesi, her öğrencinin bunları zamanı gelince kurallara uygun olarak kullanması gereklidir. Bunlar hedef davranışların istendik düzeyde öğrencilere kazandırılmasında büyük kolaylık sağlayabilir. Çünkü araç gereç öğrencinin ilgi ve dikkatini hedef davranışlara çekerek onun derse katılgınlığını sağlayabilir. Yaparak ve yaşayarak öğrenmesine neden olabilir. Öğretmen eğitim ortamında şunlara dikkat ederse araç gereçlere etkili bir biçimde işe koşabilir. 1. Araç gereçler hedef davranışlara öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olmalıdır. 2. Öğretmen ders planında hangi araç gereçleri ne zaman kullanacağını belirtmeli ve yeri gelince işe koşmalıdır. 3. Devnişsel alanla ilgili hedef davranışlar kazandırılırken her bir öğrenciye gerekli araç gereç sağlanmalıdır. Örneğin bilgisayarda 10 parmakla yazı yazabilme hedefi öğrenciye kazandırılacaksa her bir öğrenciye bir bilgisayar verilmelidir. 4. Araç gereçler eğitim teknolojisinin ilkelerine göre kullanılmalıdır. 5. Atelye, işlik, laboratuvarda öğrencinin yaşamını tehlikeye düşürmeyecek önlemler alınmalıdır. 6. İş, işlem ve deneyler yapıldıktan sonra araç gereçler, atelye, işlik ve laboratuvar temizlenmeli, araç gereçler yerlerine konulmalıdır. Bilgisayar. Eğitim ortamında kullanılabilecek en etkili eğitim araçlarından biri de bilgisayarlardır. İleriki yıllarda eğitim bilgisayarla yapılabilir. Bunun için programlı eğitime gidilmelidir. Programlı eğitimde öğrenciye kazandırılacak hedef ve davranışlar, içerik, bunların her bir öğrenciye nasıl kazandırılacağını gösteren eğitim durumları, senaryo ve her bir öğrencinin ne derece kazanıp kazanmadığını yoklayan sınama durumları ve dönütten oluşur. Bu tür eğitim bir bakıma bireyselleştirilmiş eğitimdir. Her konu alanı için en basitten en karmaşığa, en kolaydan en zora, en somuttan en soyuta, bilinenden bilinmeyene, yakın çevre ve zamandan uzağa ve birbirinin ön koşulu olacak şekilde hedef davranışlar ve üniteler saptanır. Sonra bunların eğitim, senaryoları ve sınama durumları düzenlenir. Bunlar birer ders saatlik 20, 25, 40, 45, 50, 60, 80, 120 dakikalık disketlere geçirilir. Öğrencinin bu hedef davranışlarla ilgili hazır bulunuşluk düzeyi belirlenir ve ona şu disketten başla denir. Öğrenciye düzenlenen senaryo listelendik davranışlar adım adım, küçük adımlar ilkesiyle kazandırılır. Her adımdan sonra bir sınav yapılır. Öğrenci bir hedef davranışı kazanmadan diğerine geçemez. Eğer hedef davranışı kazanamamışsa tekrar başa ya da diğer ilgili etkinliğe döner. Bu süreç hedef davranışlar bitene dek sürer. Hedef davranışı kazanmada güçlük çekiyorsa o hedef davranış ilgili video kasetten filmi izler. Bu filmin sonunda yine o davranışı kazanamamışsa ilgili öğretmenle görüşür ve ondan gerekli açıklama ve dolaysız uyarıcıları alır. Her hedef davranış kazandırılırken gerekli yerde ipuçları, dönüt ve düzeltmeler, pekiştireçler öğrenciye sunulur. Böyle bir yaklaşım her ders içinde işe koşulabilir. Tüm bunlardan başka bilgisayarlar derslerde etkili bir öğretme aracı olarak da kullanılabilir. Söz gelişi, ilimiz ve bölgemizin yer şekilleri adlı konunun hedef davranışları kazandırılırken programlı bir eğitim ortamı senaryo yazılıp kullanılabilir. Bu tür programda yeryüzü şekilleri bilgisayar ekranında öğrenciler tarafından gözlenebilir. Hatta öğrenci tarafından ilin ve bölgenin haritası, o haritada bölgenin ve ilin dağları, ovaları, vadileri, yaylaları, varsa gölleri, körfezleri çizip gösterilebilir. Öğrenci yaptığının doğruluğunu ve yanlışlığını da denetleyebilir. Pek çok toplumsal olgu bilgisayarda yeniden düzenlenebilir, olası sonuçlar kestirilebilir. Veriler işlenip gerekli açıklamalar yapılabilir, önlemler alınabilir. Söz gelişi, Türkiye'deki nüfus artışı, ekonomik, toplumsal değişme ve gelişmeler, bunların doğuracağı sorunlar, alınacak önlemler, bu önlemlerin olası doğruları bilgisayarda işlenip hesaplanır ve olgular yeniden düzenlenebilir. Sınıfta veriler, olgular, olaylar, yeryüzü şekilleri, kentler, yönetimle ilgili özellikler ve benzeri bilgisayar tarafından tüm öğrencilere sunulabilir. Eğer bilgisayar gerekli bilgi bankalarına, veri merkezleriyle programlara bağlıysa, öğrenciler onun istedikleri verileri, bilgileri tam ve doğru olarak zaman kaybetmeden toplayabilir, ödev ve çalışmalarını yapıp sunabilirler. Öğretim ortamının fiziksel özellikleri. İşlemler bölümünün bir başka değişkeni de öğretim ortamının fiziksel özellikleridir. Bunlar ışık, temizlik, sıcaklık, soğukluk, sıra ve masaların dizilişi, öğrenci sayısı, donanım ve benzeri oluşabilir. Yapılan araştırmalara göre bu özelliklerle öğrenci başarı ve erişisi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Coleman 1966-2036, Jamieson 1974-1143. Böyle olmakla birlikte eğitim ortamının hedef ve davranışlara göre düzenlenmesi gerekir. Örneğin, eğer kavrama düzeyinde hedef davranışlar öğrenciye kazandırılacak ve güdümlü tartışma yöntemi kullanılacaksa, öğrenci sayısının 2-20 arasında olması, 20'den fazla ise sınıfın kümelere bölünmesi gerekebilir. Bundan başka, öğrencilerle göz iletişimi sağlamak için onlar U ya da yarım daire şeklinde oturtulmalıdırlar. Eğitim ortamında tartışma, panel, açık oturum gibi tekniklerin kullanılmasında da sınıfın düzeni değiştirilmelidir. Sınıfta görme, işitme özürü olan çocuklar belli yerlere yerleştirilmelidir. Bu öğrencilerin bulundukları yerler onların başarı ve erişilerini etkileyebilir. Ayrıca sınıfın pis, çok soğuk, karanlık olması da istenmedik sonuçların doğmasına neden olabilir. Sınıfın nasıl düzenleneceği konusunda değişik yaklaşımlar var. Şimdi bunları görelim. Sınıfın düzenlenmesi. Öğrenme, öğretim ortamının hedef davranışlara, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine, sayısına, ışık, hava, ses, gürültü ve bunun gibi özelliklere göre düzenlenmesi gerekmektedir. Öğrenme bir bakıma iletinin, mesajın belli kanallar, araç gereç yoluyla en yakın anlamda bir başka kişiye mal edilmesi süreci olarak ele alınabilir. Bu süreçte iletinin kaynağından insan, nesne, diğer canlılar ve benzeri gelen ilettiği mesaj belli kanallarda araç gereç alıcıya ulaştırılır. İşte alıcının ilettiği doğruyu en yakın şekilde anlamasını sağlamak için öğrenme öğretme ortamının parazitlerden arındırılması gerekir. Bu nedenden dolayı eğitim ortamı öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci arasında çok yönlü etkileşimi sağlayacak biçimde düzenlenmelidir. Geleneksel öğretim anlayışında genellikle tek yönlü bir iletişim egemendir ve sınıf bu anlayışa göre düzenlenmiştir. Şekilde olduğu gibi geleneksel sınıf düzeninde ileti genellikle tek yönlüdür. Öğretmen mesajı öğrencilere sunar, bazen de öğrencilerden yanıt ya da tepki alabilir. Yani öğretmen-öğrenci arasında çok az olarak iletişim vardır. Böyle bir ortamda öğretmen genellikle konuşur, öğrenciler not tutar, sorulan sorulara yanıt vermeye çalışır, anlaşılmayan yerler olunca öğretmen tarafından tekrarlanır. Bir bakıma öğretmen merkezi ve bilgi aktarıcı bir etkileşimi vardır. Böyle bir ortamda öğrenci-öğrenci etkileşimi hemen hemen yok gibidir. Bu tür sınıf düzeninde öğrenci edilgendir. Genel olarak alıcı konumundadır. Öğretmen, öğrenci, öğrenci-öğrenci arasında çok yönlü iletişim kurmak için sınıf ortamı çok değişik biçimlerde düzenlenebilir. Bu tür düzenlemelerde öğrenci yani alıcı merkezlidir. Bu tür sınıf düzeninde öğrenciler kare şeklinde masaların etrafında otururlar. Böyle bir sınıf düzeni öğrenci, öğrenci ve öğretmen-öğrenci merkezlidir. Bireyselleştirilmiş eğitimin baskın olduğu sınıf düzeni şekil 3'te sunulmuştur. Şekil 3'te her bir öğrenci düşünülerek sınıf düzeni oluşturulmuştur. Bu düzenlemede öğrenciler iki kişilik masalarda birbirleriyle ve öğretmenle iletişim kuracak şekilde otururlar. Green, birinci sınıftaki 24 öğrenci için şekil 4'te sunulan sınıf düzenini önerir. Irons, 1991-90. Şekil 4'te görüldüğü gibi sol duvarda yazı tahtası bulunmaktadır. Sol üst köşede çalışma masası, sağ üst köşede öğretmen masası, daire şeklinde olan yerde ise okuma masası vardır. Alt köşede ise 105 cm yüksekliğinde kapalı bir gizlenme yeri bulunmaktadır. Sınıfa düzenli şekilde yerleştirilen 6 masada 4'erden 24 kişi oturacaktır. Öğretmen oturduğu yerden tüm öğrencilerle ve öğrencilerde hem masa arkadaşları hem de diğerleriyle iletişim kurabilecek konumdadır. Çalışma ve okuma masaları değişik amaçlar için öğrenme öğretme ortamında kullanılabilir. Irons, 1991-90. Gold, küçük gruplar için önerdiği sınıf düzeni daha çok öğrenci-öğrenci etkileşimi sağlayacak niteliktedir. Bu tür sınıf düzeninde öğrencilerin birlikte çalışmalarını sağlayacak ve kolaylaştıracak biçimde olması dikkate alınmıştır. Sınıftaki öğrenci sayısının en fazla 20 olması gerekmektedir. Irons, 1991-91. Şekil 5'te görüldüğü gibi sol ve üst duvarda birer yazı tahtası, yazı tahtasının önünde öğretmen masası ve öğretmen masasının karşısında ise her birinde 4 öğrencinin oturacağı 5 masa bulunmaktadır. Scarlett'in 3. sınıfta okuyan 25 öğrenci için önerdiği sınıf düzeni şekil 6'da sunulmuştur. Irons, 1991-91. Şekil 6'da görüldüğü gibi sınıfta 3 tane öğretme merkezi, küçük grup okuma masası, kitap rafları ve okuma yeri vardır. Öğretmen masası tüm öğrencileri görecek bir yere yerleştirilmiş ve öğrenci-öğretmen iletişimine ağırlık verilmiştir. Tüm bunlardan başka küçük grup tartışmalarında sınıf daire ya da U şeklinde, eğer öğrenci sayısı fazlaysa sınıf geleneksel eğitim ortamına göre düzenlenir. Bu tür düzenlemelerde öğrenci sayısı önemli bir rol oynar. Akıl yürütme. Eğitimdeki hedef davranışlarından biri de kişinin aklını etkili ve verimli bir şekilde kullanmasını sağlamak olabilir. Bu tür hedef davranışlar her ders için gereklidir. Çünkü kişi yaşamda karşılaştığı sorunları çözerken aklını kullanabilir. Bu nedenden dolayı sosyal bilgiler dersinde de öğrencinin aklını kullanmasını sağlayacak etkinliklere eğitim ortamında başvurulmalıdır. Ayrıca saptanan hedef davranışları öğrenciye kazandırırken o hedef davranışların özelliklerine uygun akıl yürütme süreçlerinin kullanılması zorunlu olabilir. Söz gelişi, bilgi düzeyindeki hedef davranışlar kazandırılırken tümden gelimin, kavramada tüme varımın, analojinin, diyalektiğin, uygulamada hipotetik dedüktifin, analiz sentezde retrodüktif, fizyolojik, aksiyometik, hipotetik dedüktif soruna dönme, değerlendirmede diyalektiğin kullanılması daha etkili olabilir. Nitekim bu konuda yapılan araştırmada hedef davranışların düzeyiyle akıl yürütme süreçleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya konulmuştur. Sönmez 1990-1-11, Sönmez 1993-170-171. Sosyal bilgiler dersinde kavramların anlam bilgisi, olgular bilgisi, tür bilgisi, semboller bilgisi, ilkeler bilgisi, hedef davranışları işlenirken tümden gelim süreci etkili olabilir. Söz geliş haritada kahverengi, sarı, yeşil, mavi, nokta nokta o ve benzeri. Sembollerin ne anlama geldikleri öğrenciye kazandırılırken önce bu sembollerin ve renklerin ne anlama geldiği açıklanır ve onlarla ilgili somut örnekler verilir. Daha sonra öğrencilerden sembollerin ne anlama geldiklerini söylemeleri ve haritada göstermeleri istenir. Bu basamaktan sonra öğrenci başka bir haritada da aynı renk ve sembollerle karşılaştığında bu renk ve sembollerin de aynı anlama geldiğini akıl yürütme yoluyla çıkartabilir ve kullanabilir. İşte bu tür akıl yürütme tümden gelimdir çünkü öğrenci genel özellikleri öğreniyor ve bunları özel durumlarda aynı şekilde iş koşuyor. Zaten tümden gelim, tümel ve doğru olan bir önermeden orta terim yoluyla tekile gitme sürecidir. Öğrencilere istenilen anlatım biçimine çevirebilme, açıklayabilme ve gelecek ve geçmişle ilgili belli başlı özellikleri kestirebilme, hedef davranışları kazandırılmak istenince bu kez tüme varım, analoji ve diyalektik süreçler teker teker ya da birlikte işe koşulabilir. Söz gelişi, demokratik yönetim biçimiyle diğer yönetim biçimleri arasındaki farklar öğrencilere kazandırılırken, demokrasi, meşrutiyet, krallık, padişahlık, diktatörlük, mutlakiyet gibi yönetim biçimleriyle ilgili örnekler sınıfa sunulur. Sonra her yönetim biçiminin özellikleri gerekli etkinliklerle ipucu, düzeltme, pekiştireç, dönüt öğrencilere buldurulabilir. Bundan sonra her yönetim şekliyle demokrasinin karşılaştırılması yaptırılabilir. Bulunan farklılıkların nedeninin içini sorulabilir. Her doğru ve yanlış yanıt üzerinde sınıfta tartışma açılır ve gerekçe istenir. Bu tür bir etkinlikten sonra demokrasi ile diğer yönetim biçimleri arasındaki farklılıklar tümel bir önerme ile anlatılır. İşte tekillerden tüme gitmeye tüme varım denir. Burada da demokrasi ile tek tek her yönetim karşılaştırılmış ve genel farklılıklar bulunup tümel bir yargıya varılmıştır. Analoji türü akıl yürütme benzerliklere dayanır. En az iki olgu nesne arasında temel ve zorunlu ortak bir özelliğe dayanarak bilinmeyen hakkında bir yargıya varma süreci olarak analoji ele alınabilir. Söz gelişi, Türkiye'nin nüfusu 1970 yılında 1975, 1980, 1985, 1990'da nokta noktadır. Bu koşullar altında Türkiye'nin nüfusu 2010 yılında ne kadar olabilir sorusu sınıfa yöneltilsin. Öğrencilerin önce yıllar arasındaki ortalama nüfus artışını belirlemeleri temel ve zorunlu ortak özellik gerekir. Bu ipucu, düzeltme, pekiştireç, dönüt verilerek öğrencilere buldurulabilir. Sonra 2010 yılındaki nüfusun ne olabileceği hesaplattırılabilir. İşte bu etkinlikte analoji kullanılmıştır. Çünkü temel, zorunlu ve ortak bir özellikten hareketle bilinmeyen hakkında doğruluk değeri olan bir sonuç çıkarılmıştır. Diyalektik, tez, antitez, sentez sürecini içerir. Burada ileri sürülen savın karşısına onun çelişkisi olan sav çıkar. İkisinin etkileşiminden yeni bir sav oluşur. Bu süreç biteviyedir. Sosyal bilgiler dersinde Güneydoğu Anadolu'da kalkınmada devlete mi özel girişime mi öncelik verilmelidir? Bölgemizin kalkınmasında eğitim mi, ekonomi mi önemlidir gibi sorular işlenirken diyalektik akıl yürütme kullanılabilir. Öğrencilerin bir kısmı devleti, bir kısmı özel girişimi, bir kısmı eğitimi, bir kısmı ekonomiyi savunabilir. Görüş ileri süren her öğrenciden gerekçe istenir. Tartışma bir sonuca bağlanır. Bu sonuç ne devlet, ne özel girişim, ne eğitim, ne de ekonomi olmalıdır. Bunların hiçbiri tek başına sonuç olarak sunulmamalıdır.